Ayrım 7.
Karım önce çocuğu durdurmaya çalıştı. Akşama gelsinler, sabahın köründe kim kimin derdini dinler sözleriyle Şahin'in önüne dikildiyse de oğlum fırladı gitti. Az sonra baldız oğullarıyla geldi. Yüzü asıktı. Elimle yer göstermeme karşın hiçbiri oturmamıştı. Baldız diye yutkunarak söze girdim. Arkasını nasıl getireceğimi kestiremeyip bir an sustum. İhsan, enişte bir durum mu var? Varsa bir şey bizimle konuş diye diklenecek gibi oldu. Var oğlum var. Siz bana emanetsiniz. Emanetlerime sahip olamadım sanırım. Bunu bir konuşalım istedim. Adam sen delirdin mi? Sabah sabah karga bokunu yemeden topladın milleti. Sanki başımızda bir dert varmış. Sanki emanetlerin kötü yoldaymış gibi. Kadın abuk sabuk konuşup durma. Ben baldızımla konuşacağım. Ne konuşacakmışsın kardeşimle? Önce benimle konuş. Kardeşimin ne yapıp ne eylediği seni ne ilgilendirir? Koskoca iki oğlan anası karı o. Hem artık ondan İhsan'la Şükrü sorumlu. Onun erkeği onlar. Lan İhsan, lan Şükrü, ananızın ne haltlar karıştırdığını söyleyin o zaman. Söyleyin lan bu değirmenin suyu nereden geliyor diye bağırdım. Baldızım çocuklarının önüne geçti. Enişte senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ne halt karıştırması, ne değirmeni, ne suyu. Çok şükür namusumla yaşıyorum ben. Enişte dedim sana, haddini bil. Karım kardeşinin kolunu tuttu. Hadi siz evinize gidin, aldırmayın bu herife. Onun canı bir şeye sıkılmış olmalı ki saçmalıyor işte. Siz gidin de ben onunla bir konuşayım. Bakalım dilinin altında ne varmış dedi. Eşoğlu eşeğin karısı. Sen değil miydin kocası ölünce kardeşim sana emanet diyen? Madem kardeşin yollu, ne bok yerse yesin. Benim evime, benim düzenime niye burnunu soktu? Şu evin haline bakın. Kendi evi de böyle. Nereden geliyor lan bu paralar? Beni boynuzlattığınızın farkında değil miyim? Orospular. Kayınvalidem, dur oğlum bize bir kara çalan olmuş herhalde. Dur da konuşalım diye yanıma gelirken tabancamı çektim. Hepsinin gözleri kocaman kocaman açıldı. Bir sesler çıktı ama hangisi ne dedi duyacak durumda değildim. İhsan, enişte manyak mısın? Koy silahını yerine, dışarı çıkalım seninle erkek erkeğe konuşalım. Bak bildiğin gibi değil, ar namus meselesi yapacak bir kötülük olsa biz durur muyuz? Bokunu yiyeyim enişte, indir şu silahı diye yalvarmaya başladı. Karımsa Allah senin belanı versin, silaha sarılınca mı erkek olduğundan başka şeyler de söyledi ama şimdi anımsamıyorum. Tam 6 yıl geçti aradan. Önce hangisini ateş ettim? Kaçmaya yeltenmediler mi? Hemen mi öldüler? Can çekiştiler mi? Emin ol beyim bilmiyorum. Tek bildiğim Şahin'e sıra gelince tabancanın tutukluk yapması. Çocuk ben tabancayı kendime çevirip oynarken sıvışıp kaçmış. Belki de ona varmadı elim. Öyle çok kovan bulunmuş ki bizim o küçücük mutfakta bir tekinin bile ona rastlamaması bir garip. Ben tabanca tutukluk yaptı sanıyordum. Sonradan öğrendim ki içinde kurşun kalmamış. İyi hesap edememişim. Gözüm dönünce basmışım tetiğe hiç parmağımı kaldırmamasıya. Ah beyim, ölüp gideceğime değil, evimin içine giren o gizli el kiminse onu bulamadığıma yanıyorum. Hapishane arkadaşlarımdan birinin amcası avukat bana inandı. Yıllarca uğraştı. Beni katil, sevdiklerimi toprak yapanı bulamadı. İzi tozu yok. Hangi dürzüyse bu, çırak bile tutamadığım o küçücük dükkanımla zar zor geçinirken yaşantımızı kim değiştirdi? Ne istedi bizden? Sevdiklerimi nasıl avucunun içine aldı? Niye yaptı bunu? Öğrenemeden öleceğim. Bu olup bitenler sana inandırıcı geliyor mu beyim? Kim kime durup dururken para verir? Kim kimin evine bakar? Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki kimse yaralı parmağı işemiyor. Bu kuşkuyla gideceğime yanıyorum. Ah ah ki ne ah. Gazeteci Faruk'un ölüm cezasını bekleyen Niyazi ile yaptığı söyleşi çoğu insanın ilgi alanına girmedi bile. Faruk olayın ardındaki gizli birkaç ay sonra öğrendi ama yazamadı. Niyazi revirden çaldığı ilaçlarla intihar etmeden önce öğrenebilseydi her şeyi göze alır ona bildiklerini anlatırdı. Faruk onun ölümünü de haber yaptı ama gazetesinde gündem yüklü olduğu için çıkmadı. Faruk bu haber metniyle birlikte bildiklerini bütün ayrıntılarıyla yazdı. Dosyasına koymadan önce bir kez daha okudu. Niyazi'nin öyküsü gazetede yayımlandıktan epeyce sonraydı. Bir adam aradı onu telefonla, hem de evinden. Faruk Bey, size bir gerçeği açıklayacağım ama yazmayacaksınız dedi tehdit yüklü bir sesle. Genç adam hiç ağzını açmadan dinledi. Niyazi haklı. Onun da öldürdüklerinin de yaşamını alt üst eden gizli bir el vardı. Benim elimdi o. İyilik yapmak isterken 5 kişinin ölümüne neden oldum. Niyazi de asılacak diye bekliyordum. Ama o kendi işini kendi bitirdi. Allah rahmet eylesin. Acılarından, kuşkularından kurtuldu. Gerçekten istemeden 2 evin yok olmasına neden oldum. Kadınlardan biriyle mi? Hiçbiriyle. Ama çocuklardan en küçüğüyle. Faruk Bey lütfen konuşmamızı banda filan almayın. Bu yüzden sizi evinizden arıyorum. Ayrıca şu an bir telefon kulübesinden konuşuyorum. Sesimi de tanımayasınız diye filmlerdeki gibi almaca mendil sardım. Hoş zaten beni tanımanız olanaksız. Kısa konuşacağım, vicdanım rahatsız. Bu nedenle sizi aradım. Yoksa ölenleri geri getirmek söz konusu olamayacağına göre gerçeğin açığa çıkması da yararsız. Dinleyin. Bir gün Niyazi'nin gece konusunun olduğu semte arsa bakmaya gitmiştim. Arsada top oynayan Şahin'le tanıştım. Çocukla dertleştim. Kendi çocukluğuma benzetmiştim. Elim ayanaklı bu topa çoğlanı. Çocukcağız içinde kötülük yok elbet. Bütün yaşantılarını, ne yiyip ne içtiklerini, babasının işini, teyzesi dili döndüğünce anlattı. İsteyip alamadıklarını, yiyemediklerini, giyemediklerini, babasının küçük dükkanını, evlerindeki yokluktan kaynaklanan kavgaları, her şeyi. İlk gün dondurma ısmarladım. Onu bile almadı. Sıkı tembihlenmişti çocuk. Derken bu mahalleye o günler sıkça gittim ve bu çocukla arkadaş olmayı başardım. Güvendi bana. Arabama biniyor, ısmarladıklarımı yiyor içiyordu. Ama verdiğim parayı almıyordu yine de. Arsa işi bitince de yalnızca Şahin'i görmeye gider oldum bu semte. Bizi birlikte kimseler görmüyordu. Onu gizlice arabama alıyor, birkaç saat sonra evlerinin yakınında bırakıyordum. Faruk Bey, ben de aşağı yukarı bu oğlan kadarken başıma bir kaza gelmişti. Yalnızca çocukluğumun değil, bütün yaşamımın içine sıçan çok varlıklı bir pezevenkti. Ben olayın ne olduğunu bile kavrayamamışken babam olacak herif sokağa attı beni. Benim belimden ibne düşmez diye. Sokağa değil, bu varsıl adamın kucağına hem de öz babam tarafından atılmıştım. Adam beni evine aldı. Dünya güzeli karısıyla benden büyükçe çocuklarına sokakta bırakılan, kötülüklerden koruduğu bir zavallı çocuk olarak tanıtmıştı. Gündüzleri de iş yerinde hem ayak işlerine bakıyor hem de onun pis isteklerini karşılıyordum. Bazen günde 2-3 kez. Benden yalnızca kendisi yararlanıyor, bu ilişkiyi kimseler bilmiyordu. Derken erkek oldum. Bende karıya kızı istek uyanıyordu. Ama durumumu bildiğimden, artık yaşlanan bu pezevengin elinden kurtulamayacağımı sandığımdan kimselere yanaşamıyordum. Herifin kara paranın içinde yüzdüğünü öğrendim. Aklımı kullandım, epeyce para yaptım. Ahlaksız ibne ölünce kendi işimi kurdum ama yaşamımı kuramadım. Ne evlenebildim ne barklanabildim. Gün gün yaşıyordum. Nice yoksul çocuğun elinden tuttum. Aklınıza bir şey gelmesin Faruk Bey. Çocukların çoğuna bana yapılanları yapmadım. İnanıp inanmamanız önemli değil zaten. Niyazi'nin oğlu Şahin'e de düşleri benimkine benzediği için el uzattım. Okuyup büyük adam olacaktı. Ayrıca çok güzel bir çocuktu. Peki o kadar kısa sürede niçin, hangi amaçla tüm yaşantılarına girdiniz bu ailenin? Düş benzerliği hiç inandırıcı değil. Yoksa bu çocuğa... Dedim ya, ister inanın ister inanmayın, daha fazlasını anlatmayacağım size. Dinleyin beni de sonunda siz karar verin. Ha bu arada bir torba jeton harcadığımın da bilmem farkında mısınız? Ben israfı sevmem, parayı nasıl kazandığımı söyledim size. Bu nedenle kısa keseceğim. Şahin'e acımıştım. Anlattığı annesine, babasına, teyzesine hepsine acımıştım. Keşke babasının elinden tutsaymışım. Hiçbiri ölmezdi o zaman. Ancak kendi kendime kurduğum bu oyun hoşuma gidiyordu. Hem de oğlunun söylediklerine bakılırsa Niyazi benim paramı almazdı. Yine de bir yolu bulunurdu belki. Neyse, artık bunları düşünmek boşuna. Çocuk bana güvenmeye başladıktan sonra ona büyük paralar vermeye başladım. Anladığım kadarıyla annesi parayı seven bir kadındı. Bu yüzden Şahin'i pek sıkıştırmadı. Bir gün çocuğun eline bir mektup yazıp verdim. Bunu annen okusun, kimseye göstermeyin, yoksa babanın başına kötü işler gelir. Belki de babanı öldürürler diye de ekledim. Ayrıca kadına da mektupta benzer şeyler yazdım. Sakın çocukla görüşmemi engellemeye kalkışmayın, canınızı yakarım filan gibi. Kıyamadım ama küçük oğlanın söylediklerimden korkup ağlamasını aldırmadım. Zarfın içine onların düşlerinde bile göremeyecekleri kadar da para koymuştum. Çocuğu ertesi günü okul yolundan arabama aldığımda baktım sevinçli. Anneden bir tepki yok. Hatta çocuğa bu adam kimdir, neyin nesidir gibi bir soru sorma bile yok. Her buluşmada öncekinin iki katı para veriyorum. Çocuk uçuyordu sevinçten adeta. Ben üst baş almıyordum ama oğlan pırıl pırıl giyinir olmuştu. En çok da buna seviniyordum. Evlerini onartmak istediklerini söyledi. Beni hiç tanımayan ustalar gönderdim. Televizyon, halı, mobilya, yiyecek giyecek almalarına yetecek de artacak kadar çok para verdim. Çocuk alışmıştı. Arabama bindiğinde gözleri parlayarak elime bakıyor, zarfı görünce rahatlıyordu. Bir kez de evlerine gitmeyi, anasıyla konuşmayı düşündüm. Hatta çocuğu arabayla izledim. Annesini kapının önünde komşularıyla laflarken gördüm. Çocuğu elinden tutup eve koşmasından onun da para yolu gözlediğini anladım. İnanır mısınız Faruk Bey? Kadının bu davranışına için için sevindim. Aklım sıra iki ailenin mutlu yaşamasını sağladım diye düşünüyordum. Nereden bileyim dangalak Niyazi'nin elini kana bulayacağını, beş kişiyi yerin altına yollayacağını? Peki çocuğu, yani Şahin'i şimdi öksüzler yurdunda arayıp soruyor musunuz? Şimdi gazeteciliğe başladınız. Sizinle yeterinden çok konuştum kardeşim. Yalnız şunu bilin, asla ortaya çıkmam. Hepsine rahmet dilemekten başka bir şey gelmez elimden. Size de tavsiyem şu, duyduklarınızı unutun. Sakın beni aramayın. Bir de Niyazi'nin karısının da benim kadar suçlu olduğunu göz önüne alın, olur mu? Akılsızdı ama güzel kadındı. Hoşça kal Faruk Bey kardeşim. Faruk sabahı zor etti. Geceki telefon konuşmasıyla bu suça ortaklık etmişçesine tedirgin yatmış, uyuyamamıştı. Önce Şahin'in bırakıldığı öksüzler yurduna gitti. Bulabilirse Şahin'i izleyerek telefondaki adama ulaşabileceğini düşündü. Şahin'le konuşursa belki olayı çözebileceği kimi ipuçları da bulurdu. Yurdun yöneticisi ona ilgi gösterdi, sorunlarını, umarsızlıklarını kendi ayağıyla yurda gelen bir gazeteciye anlatmanın coşkusu içindeydi. Faruk ne istediğini güçlükle aktarabildi. Yönetici yurda geleli bir yıl bile olmamıştı. Adı geçen çocuğu ne görmüş ne de ondan söz edildiğini duymuştu. Defterler, dolaplar karıştırıldı. Yurdun eski çalışanlarına soruldu. Yıllar önce adının açıklanmasını istemeyen bir aile çocuğu yanına almıştı. Şimdi 14 yaşında olması gereken Şahin'in kötü çekilmiş, yıpranmış eski bir fotoğrafını bulabildi Faruk. Ama bu resimdeki oğlancık ancak 9-10 yaşındaydı. Kuşkusuz büyümüş, değişmişti. Yanına verildiği ailenin adresini alabilmesi içinse birkaç kez daha yurda gidip gelmesi gerekti. İstanbul'da ne kendisine verilen böyle bir adres ne de böyle bir aile vardı. Faruk elindeki silik soluk resme işinden fırsat buldukça bakıyor. Sokağa her çıkışında 14-15 yaşlarındaki tüm oğlan çocuklarının yüzünde Şahin'i arıyor. Bulamayacağını bile bile. Şahin kuş olup uçtu sanki başka diyarlara diye düşünüyor. Şahin'i Şahin uçurmuş sanki. Yalnızlığın tek düzeliği. Ne yazacağını kestiremedi. Sevgili diye başlasa da söze, dostum ya da arkadaşımla mı sürdürseydi, yoksa bu sözcüğün arkasındaki üç noktayı mı kaldırsaydı? Hiçbiri içine sinmiyordu. Yüreğinden dudaklarına vuran bir duygu alazını diliyle dişiyle söndürmeye çalışıyordu ki şimdiye dek biriktirdiği yaşanmışlar yanıp kül olmasın. Sımsıkı kapatmıştı dudaklarını. Nar gibi kızarmış mis kokulu ekmekler değil tuğlalar pişiren bir fırını andırıyordu ağzı. Söyleyemediklerini aylardır yuvarlayıp durmaktan korlaşmıştı dili dişleri. Öfkeden yüzünün çirkinleştiğine inanıyor, aynalardan uzak kalmaya bakıyordu. Camlara bile yaklaşmıyordu yansısını görmemek için. Kendi kendine konuşur olmuştu sanki. Öfkesi ara sıra kırılır gibi olduğunda dudakları da kıpırdamaz oldu. Güldü bir gün kendisiyle aylardır sürdürdüğü savaşımın anlamsızlığına, yatırdı öfkesini kucağına yaramaz bir çocuk gibi. Vurdu rastgele, pat pat. Bu pat patların arasında başka sesler karışıyordu. Benimle bir yolculuğa var mısın? Nereye olduğu, ne kadar süreceği bilirsiz. Varım. İyi düşün, benimle çıkıyorsun ve ben şu an gerçekten nereye gideceğimizi bilmiyorum. Gelmek istediğinden emin misin? Adım gibi. Senin önce bu yüreğini, yürekliliğini sevdim. Şimdi bu yüreğe dokunuyorum sanki. Ne hoş. Sen de bir şeyler söyle, yolumuz uzun. Elini, sesini ver bana. Biliyor musun, aslında hiç susmamak, hep konuşmak istiyorum. Söyleyeceğim çok şey var ama bildiklerim uçtu sanki. Üzülme, benden yana düşüyor hepsi. Ben yakalıyorum onları, duyuyorum her heceni, her sözcüğünü. Ama böyle birdenbire, doğru mu? Şimdiye değin yaptığım en doğru yolculuk bu olacak. Çıktıklarımın hepsinden anlamlı, hepsinden gerçek. Kadınla erkeğin yolculuğu başlayalı çok olmuştu gerçekte. Aldırmaz görünüyorlardı ama epey zamandır epey yol almışlardı birlikte. Tam yolculuk mevsimiydi. Yolculuk coşkusu içindeydiler. Ayrımında olmadan bastıkları toprakta henüz kafasını çıkarmış papatyaları ezdiklerini bilmeden yürümüş bir araca binmişlerdi. Tam mevsimiydi böyle bir yolculuğun. Bir tren miydi, uçak mı yoksa otobüs mü bindikleri hiç düşünmemişlerdi. Biletli miydiler, biletsiz mi, yanlarında eşyaları var mıydı, yok mu, düşünecek durumda değildiler. Yalnızca ikisi vardı taşıtta, bunu biliyorlardı. Türü belirsiz taşıt görülmemiş bir hızla gidiyordu. Öyle hızlıydı ki kadın bir ara dışarı baktı. Tüm cisimler birer çizgi gibiydi. Karanlıkta çizgileşen ışıklar göz kırpıyordu. Bunun hızlı trenlerden biri olduğunu düşündü. Birkaç dakika sonra unuttu nerede, neyin içinde yol aldığını. Kiminle olduğu önemliydi yalnızca. Bir kaçamak bakış daha attı dışarıya. O göremese de kendisini başkaları görsün istiyordu. Birdenbire karanlıkların renklerle yer değiştirmesiyle bir çığlık attı. Erkek onun korktuğunu sanıp sıkıca tuttu elini, parmaklarını öptü bir bir. Renklere bir kez daha sevdalandı kadın. En usta ressamlar renklere böyle bir düğüm kuramazdı. En yağız ozanlar bu sessizliğin şiirini söyleyemezdi. Suskunluğun şölenine katılmışlardı, kimselere görünmeden usulca. Derken taşıt yavaşlamaya başladı. Olsa olsa bir trendi bu. Tıkırtılar duyuyordu kadın. Karanlıkta metalik pırıltılar duyumsuyordu. Evler, ağaçlar, yollar belirmeye başladı sabah alacasında. Renkler başkalaşmaya durdu. Bunları seçmeye çalışırken birden irkildi. Eli kucağındaydı. Üstündeki eli arandı, kala kaldı. Bir başınaydı. Şöyle bir yekindi. Gücü yoktu, ayağa kalkmaya da inmeye de. İnmedi. Durmamış, yalnızca yavaşlamıştı taşıt. Yavuklusuyla 2-3 dakika çok kalmak isteyen delikanlıların, kaçırmak üzereyken bir kompartımanın kapısına asılıp son anda yakalayan askerlerin inip binebileceği hızla gidiyordu. Umutlandı kadın. Kolunda susam kokulu iki simitle döneceğini sanarak bekledi erkeği. İnmedi, kalkmadı yerinden. Bekledi. 1 saat, 100 saat, 10 gün, 1 ay, aylarca. Bekledi. Bir istasyonda belki de istemeden inmişti erkek. Belki de inmek zorunda kalmıştı. Yoksa indirilmiş miydi? Evet, hayır. Kendi isteğiyle mi indi yoksa? Hayır, evet. Dönecek belki. Dönmeli. Kafasında, gönlünde erkeği haklı çıkaracak nedenler üretmeye çalıştı. Böyle yaparak beklemesi kolay oluyordu. Bir süre nedenlerle oyalandı. Direndi, inmedi taşıttan. Nereye olduğu, ne kadar süreceği belirsiz bir yolculuğa evet diyen, yolculuğun nasıl, hangi koşullarda geçeceğini de göze almalıydı. Bu yolculuk uzadıkça uzayacağı benziyordu. Üstelik sarsmıştı kadını. Yalnızlığın tek düzeliği yormuştu. Taşıtsa bir yavaşlayıp bir hızlanarak kayıp gidiyordu. Duracağı bir istasyon, bir durak olmalıydı. Sonuna dek gitmeye karar verdi. Yalnız bırakılışının hüznünü yenmeye çalışarak. O son durağa hem bir an önce ulaşmak hem de ulaşmamak istiyordu. Birilerinin son durak hanım diyebileceği hiç usuna gelmemişti. Ne yapacağını kestiremedi. İnsin mi, beklesin mi? Durmuştu taşıt. Bir ses duyar gibi oldu. Dur bakalım. Evet, yüzünü göremiyordu ama onun sesiydi bu. Kuşkularından, tedirginliğinden utandı. Durdu, durdu, dur. Seni hiç üzmeyeceğim. Seni hiç, hiçbir zaman. Böyle sözler vermeyelim birbirimize. Veriyorum, seni hiç üzmeyeceğim. Şimdi bilmediği bir istasyonda şaşkın kala kalmışken anımsamıştı erkeğin sözlerini. İnanıyordu ona. Biliyordu kendisini bu taşıtta bıraktığını, nereye dek gidebileceğini. Kuşkusuz isteyerek inmemişti. İsteyerek yalnız bırakmamıştı onu. Belki de burada bekliyordu. Birden toparlandı, indi kadın. O iner inmez de geldiği yöne gerisin geri hareket etti bu türünü bir türlü kestiremediği taşıt. Demek son durakmış diye mırıldandı. Bir başına bir istasyondaydı. Umarsız bakışlarının taşıtın arkasına takılıp gittiğinin ayrımında değildi. Koşuşturup duran insanların arasından sıyrılıp sırtını dayayacağı bir yer arandı. Tanıdık bir yüz görür gibi oldu. Ona doğru yürürken ağaçlar çoğaldı. Sırtını ormana vermiş, ayaklarını denize uzatmış küçücük bir ilçede olduğunu anladı. Denize doğru yürüdü. Kocaman kocaman kayalar vardı kıyıda. Birinin üstüne çıkıp oturdu. Ne yapacağına karar verecekti. Kadınlı erkekli bir koro coşkulu bir türkü söylüyordu. Ayancık eğmeleri oy oy, beğenmem değmeleri. Arkasından geliyordu sesler. İyice yaklaştı. Yarim fistan diktirmiş oy oy, ben olsam düğmeleri. Önde süslenmiş bir araba, arkasında kamyonlar, taksiler dizi dizi, içlerinde kızlar, oğlanlar, çocuklar, büyükler. Bir düğün alayı geçiyordu. Döndü, onlara el salladı. Bir kamyonun kasasına Japonlara taş çıkartacak bir beceriyle insanları renk renk çiçekler gibi yerleştirmişti birileri. Yalnız değilim diye düşündü. Neye niyet, neye kısmet sözü geldi usuna. Kocaman bir parkta annesinin sıkılamalarından kurtulmuş bir çocuk gibiydi. Özgür ve ürkek. Defnelerin çevrelediği, kaydırakların, salıncakların nasıl oyun kuracağını bilmediği türlü türlü oyuncakların arasındaydı şimdi. Yine bir başınaydı. Kaydıran merdivenlerine yöneldi, çıktı tepesine, saldı bedenini aşağıya. Bir anda kendini yerde buldu. Poposu acımış, giysileri, elleri toz toprak olmuştu. Çocukluğundaki gibi avuçlarına tükürerek temizlenmeye çalıştı. Görse nasıl kızardı annesi. Güneş parkın çok çok ötelerindeki dağların ardından batıyordu. Dış budakların altında kendiliğinden bitmiş mantarlar gibiydi dağlar. Sanki yüzüyorlardı suları kızaran denizde. Az sonra parkı karanlıklar kucakladı. Birinden ötekine indi çıktı, düştü kalktı, sallandı kaydı oyuncakların ay ışığında, birilerinin kendisini buradan almasını bekledi. Güverti benzeri bir balkondaydı. Masasında bir bardak çay, bir tomar kağıt, 2-3 renk kalem, uzanında dalgaların gümbürtüsü, ölgün sarı ışık altında oturuyordu. İyi ki buraya getirmiş o taşıt beni dedi. Gündüzün tedirginliğinden sıyrılır gibi oldu. Oturduğu yerden yüzlerini göremese de tanıdık bildik sesler duyuyordu uzaktan. Kalkmadı yerinden. Bir notunuz var, burada olduğunuzu bilmiyorduk, telefon kapandı. Genç adamın masaya bıraktığı minicik kağıdı eline alırken yarıştan çıkmış bir atınki gibi şahlandı yüreği. İyi misin? Özledim seni. Oydu. Elini uzatsa tutacakmış denli yakınında sandı onu. Biliyordu. Kendisini burada bulacağını biliyordu. Rahatladı, telefona koştu. Buğulanan gözleri sayıları görmesini engelliyordu. Tek tek tuşlara bastı. Almacı kulağına yapıştırdı. Az önce ivedi bir iş için çıktı. Dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum. Aradığınızı söylerim. Notunuz var mı? Kim aramıştı? Bulamadığına hem sevindi hem de üzüldü. Ne diyecekti bulsaydı? Kendisini daha yolculuğun başında yalnız bırakmasının nedenini sorabilecek miydi? Sesini duyamadığına üzülmüştü yine de. Yeniden masasına döndü. Gece ilerlemiş, el ayak çekilmişti. Burada konaklayacağı belli olmuştu. Gelin odası gibi süslü bir yerdi anahtarını verdikleri. Her şeyi düşünen örnek başkan Rıfat'la eşi Ümit olmalıydı. Ayşe koymuştur belki bu kır çiçeklerini kovedinin üstüne dedi. Soyundu, yıkandı, yattı. Dalga sesleriyle uyandı. Kalkıp pencereyi açtı. Yağmur yağıyordu. Bomboz bir havayla ufuk çizgisini yok ederek kara kucak bir güreşe girişmişti sanki deniz. Arasa mıydı? Pencerenin camını da perdesini de kapattı, yeniden yattı. Buraya nasıl geldiğini, yolculuğunun başlangıcını düşünmeye başladı. Erkeğin gençlik, kendisinin çocukluk yıllarını şarkıları doldurdu odayı. Gözlerini sımsıkı yumdu. Buz gibi beyaz şarapların yuvarlanışını romantik danslar izlemişti yolculuk öncesi. Sonra gül yaprağından narin minik minik öpücükler. Gül kokusu duyduğunu anımsadı. Yanaklarına, dudaklarına onlar konarken. Bir kelebeğin ağırlığı da anca bu kadar olurdu herhalde. Sonra... Bala üşüşen arsız arılara benziyordu soruları. Başının içinde vın vın ederek dolaşıyorlardı. Elleriyle kulaklarını tıkadı, çoğaldı vınlamalar. Gözlerini de kapadı. Alacakaranlıkta korkunçlaştı sesler. Oysa sabaha dek karışık bir müzik demeti eşlik ediyordu sanki kadına. Dalgaların çaldığı valsler, charlestonlar, tangolar. Coşkudan hüzne geçiş. Akşamın olduğu yerde bekliyorsun. Başucundaki telefonun sesiyle irkildi. O muydu? Beklediği zamanlarda hiç aranmadı. Ben seni ararım demenin anlamı sen beni arama mı demekti. Gelsene sen de buraya dedi başka söz etmeden. Olan haksız sen dön. Bu ne uzun dinlence dön hadi. Gel beni al. Gelemem sen kendin gel. İster gel ister gelme demek miydi bu? Nasıl döneceğini hangi taşıta bineceğini bilmiyordu ki. Üstelik hala nerede olduğunu anlayabilmiş değildi. Olmak istediği bir yeri düşlüyordu belki. Ne zaman sevinse, üzülse hep bu kıyı ilçesine koşmaya can atardı. Önce dönüş kararını vermeli, sonra da artık yalnız yolculuk yapacağını kendisine alıştırmalı, inandırmalıydı.